Ayrım 25, sayfa 219. Tahmininde yanılmış olmayı kabul etmek istemezmiş gibi bir hali vardı. Birden aklına gelmiş gibi sordu. "Sahi," dedi, "annen nasıl biriydi? Evinde onun resmini hiç görmedim. Eve gidince sana göstereyim." Biraz durgunlaşır gibi olmuştu. "Demek bana benzemezdi, ha?" Başımı salladım olumsuzca. "Hayır, annem de beyaz tenliydi ama kara gözlü, kestane rengi saçlıydı. Boyu da senden oldukça kısaydı. Hafif balık etindeydi, hatta şimdiki ölçülere göre tombul bile sayılabilirdi." Eve dönmüştük. Önce çamur içindeki botlarımızı çıkarıp salona doğru geçtik. Kuşkusuz biraz toparlanmıştım ama hala o nöbetin izlerini hissediyordum vücudumda. Ve biraz uyumadan yorgunluğum tamamen geçmeyecekti. Yatağa gitmedim ama bitkin bir şekilde kanepenin üzerine uzandım. Derya mutfağa koşup birer sade Türk kahvesi pişirerek geri dönmüştü. "İç," dedi, "kahve yorgun sinirlere iyi gelir." İtiraz etmedim. Nöbeti ben geçirmiştim ama asıl huzursuzluk ondaydı. Sanırım bugünkü atlattığım nöbetten de bir hayli etkilenmişe benziyordu. Beni o eve götürdüğü için de pişmandı. Açıklamasa bile bu yüzden nöbet geçirdiğime inanıyordu. Kahvelerimizi yarıladığımız bir sırada merakı baskın çıktığı için birden sordu. "Niye etrafta annenin hiç resmi yok?" Birden ben de durakladım. Gariptir ama sebebini bilmediğim gibi sanırım bunu hiç düşünmemiştim de. "Etrafta yok ama albümümde vardır," dedim. Yadırgayarak yüzüme baktı. "Ayol, bizim toplumda adettir. Ölen aile büyüklerinin bir yere mutlaka büyütülmüş bir resmi asılır. Bunu bilmiyor musun?" Omuzlarımı silktim. "Doğrudur ama anneminki yok işte. Zaten ne babam ne de annem pek fazla resim çektirmezlerdi." Böyle demiştim ama söylediğimin doğruluğu şüphe götürürdü. Aslına bakılırsa böyle bir geleneği ilk defa hatırlıyor gibiydim. Gerçekten de annemin resimleri hemen hemen yok denecek kadar azdı benim albümümde. Niye yoktu acaba? Derya'ya açıklamadım ama babamın evinde beraber çekilmiş fotoğrafları olup olmadığını hatırlamaya çalıştım. Aklıma hiç gelmiyordu. Yoksa birlikte çekilmiş fotoğrafları yok muydu? "Sözünü ettiğin albüm nerede?" dedi Derya. İçimde yine garip bir tedirginlik kıpırtıları başlamıştı. İsteksizce mırıldandım. "Çalışma odamdaki masanın en alt çekmecesinde sanırım. Koyu kahverengi kapaklı bir albüm olacak. Yıllardır orada durur." Derya yıldırım gibi oturduğu koltuktan fırladı. Çalışma odama giderken içimdeki o rahatsız edici duygunun şiddetlendiğini hissediyordum. Yoksa yeni bir nöbetin ilk habercileri miydi bunlar? Sevgilim az sonra yazı masasının çekmecesinden aldığı albümle salona dönmüş, uzandığım kanepenin kenarına ilişmişti. Albümü bana uzatırken, "Hadi bakalım, göster bana annenin resmini," dedi. Resim biriktirme gibi bir merakım yoktu zaten. Albümün içinde de ilgisiz resimler vardı. Bazı eski okul arkadaşlarımın yedek subaylığımı yaptığım sırada tayin olduğum birlikte çekilmiş birkaç fotoğraf, kendi adıma yaptığım ilk inşaatın önünde çekilmiş bir iki resim gözüme çarptı. Nihayet eski bir fotoğrafını buldum annemin. Hemen hatırladım. Maçka'daki evde çekilmişti bu resim. Derya'ya uzattım. "İşte bu," dedim. Sevgilim uzun uzun fotoğrafa baktı. "Başka yok mu?" dedi sonra. "Sanırım bir tane daha olacak. Dur arayayım." Sayfaları çevirmeye devam ettim. Bir resim daha buldum. Aynı yerde, aynı zamanda çekilmişti o fotoğrafta. Yan yana oturuyorduk annemle. Sırtında balıkçı yaka bir kazak vardı. Bana sarılmıştı. Hala kısa pantolonlu olduğum eski tarihli bir resimdi. Derya şaşırmış gibi bana baktı. "Hepsi bu kadar mı?" "Evet," dedim. Dudaklarını büzüp şaşkınlığını belirtti. "Yani annenle ilgili elindeki tüm resimler bu kadarcık mı?" "Üzgünüm ama bu kadar," dedim. "Dedim ya, bizim ailede fazla fotoğraf çektirmek merakı yoktur. Şaşırdın mı?" "Evet, biraz şaşırdım doğrusu." "Neden?" "Şey, ne bileyim, tuhafıma gitti. En azından o kadar sevdiğin annenin daha büyük gösterişli fotoğraflı olacağını düşünmüştüm. Mesela babanla çekilmiş hiç resmi yok mu? Veya üçünüzün birlikte olduğu bir resim?" Biraz düşündüm. Yoktu gerçekten. Bu bana da biraz garip gelmişti. Babamın evinde olmadığını da biliyordum. Tuhaftı. Annemi çılgınlar gibi seven babam niye onun bir fotoğrafını büyütüp duvara filan asmamıştı? Şimdiye kadar da bu konuyu hiç düşünmemiştim. Her neyse diye mırıldandım. En azından sana benzemediğini gördün şimdi. Haklısın dedi. Bana hiç benzemiyormuş. Bu durumda da ileri sürdüğüm fantazi böylece çürüyor. Beni onaylarmış gibi başını salladı. Ama yine de rahatlamadığını hissediyordum. Gözlerinde hala mahiyetini kestiremediğim garip parıltılar sezinliyordum. Annemin iki fotoğrafı hala elimdeydi. Yine de güzel bir kadınmış dedi. Evet, öyle sayılır. Ölüm sebebi kanser demiştin, değil mi? Ne kanseri? Mide. Sen kaç yaşındaydın vefat ettiğinde? Bir düşündüm. Ortaokul son sınıftaydım. Demek ki 15 yaşında filan olmalıyım. O tarihlerde yine Maçka'da mı oturuyordunuz? Evet. Hastanede mi vefat etti? Kısa bir an hatırlamaya çalıştım. Hastanede bir süre yattığını biliyorum ama sonra yapılacak bir şey yok diye eve göndermişlerdi sanırım. Ne demek sanırım? Hatırlamıyor musun? Ben ölüm haberini mektepte aldım. Müdür muavini beni odasına çağırmıştı. Ben o sıralarda Galatasaray Lisesi'nde yatılı okuyordum. Babam mı gelmişti seni okuldan almaya? Hayır, Celal Efendi gelmişti. Onunla beraber eve döndüm. Babam herhalde çok perişandı. Haliyle dedim. Annemi çok severdi. Ya annen? Annen de babanı çok sever miydi? Severdi tabii. Ne demeye çalışıyorsun? Hiç dedi Derya. Merak ettim sadece. Sevgilim konuyu kapatarak bir köşeye çekilmişti. Ben kanepenin üzerinde uzanmış yatarken o da karşımdaki koltuğa oturmuş, eline bir kitap almıştı. Sözde elindeki romanı okumaya çalışıyordu ama kitaba dikkatini veremediğinden emindim. Arada sırada gözlerini kitaptan ayırıp benim ne durumda olduğumu anlamak istercesine yüzüme bakıyor, hatta her şeyin yolunda olduğunu göstermek için tebessüm bile ediyordu. Ben de bakışlarımı ona çevirmiştim. Bir ara dikkat ettim, dakikalardır okuduğu halde tek bir sayfa bile çevirmemişti kitapta. Belli ki aklı fikri hala benim yaşadıklarımla meşguldü. Bu biraz da Derya'nın kişiliğinden kaynaklanıyordu. Onu rahatsız eden bir konu bütün çıplaklığıyla aydınlanmadığı sürece rahat edemezdi. Sonunda dayanamadım. Derya dedim. Bakışlarını hemen bana çevirdi. Efendim sevgilim, senin sorunun nedir? Sorunum mu? Benim sorunum filan yok. Numara yapmayı bırak lütfen. Aklını meşgul eden mesele neyse söyle de tartışalım. Bu böyle yürümez. Sesimi biraz sert çıktığını biliyordum. Ne demek istiyorsun dedi. Onun ses tonu da biraz sivri gelmişti bana. Bak, şu sıralar saatimin pek iyi olmadığını kabul ediyorum. Ruhsal bir bunalı geçirdiğim muhakkak. Durumum her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Galiba bu durumda seni rahatsız ediyor. Öyleyse bana bunu açıkça söyle. Anlayışla karşılarım. Belki de iyileşinceye kadar ayrılmamız senin annenin yanına dönmen en iyi çözüm olabilir. Kaşları çatıldı. Ters ters yüzüme baktı. Yine aynı teranemi diye homurdandı. Sanırım bu konuyu daha önce konuşmuş ve bir karara bağlamıştık. Evet, ama benim geçirdiklerim senin ruhsal dengeni de etkiliyor. Hayır, etkilemiyor. Sadece üzülüyorum. Tamam dedim. Ben de senin daha fazla üzülmeni istemiyorum. Bir süre ayrılalım. Sorun ayrılmamız değil. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Önemli olan seni kabuslara iten sebebi bulup ortaya çıkarmak. Ve babana bana sorarsan bu aile içinde yaşanmış bir olay. Yine beynim karıncalanmaya başlamıştı. Yok böyle bir olay. Bu senin yorumun diye bağırdım. Kızacağını, onun da sesini yükselteceğini sanmıştım. Oysa gayet sakin bir ses tonuyla cevap verdi bana. Var. Ama ya sen açıklamak istemiyorsun ya da gerçekten hatırlamıyorsun. Zoraki gülümsemeye çalıştım. Yaşadıklarımı benden iyi mi bileceksin? Böyle bir iddiam yok ama kendine bile açıklamaktan yıldığım bir şeyler olabilir. Mesela Derya yutkundu. Çizmeyi aşmamak için gayret sarf etti. Kullanacağı kelimeleri ölçüp biçip ağzından çıkarmak istercesine fısıldadı. Mesela annenle ilgili gördüğün o rüyalar. Söyler misin, kabuslarına giren o suratsız adamla ilgili bir fikrin var mı? Saçmalama Derya. Onlar sadece bir düş. Hakikatle bir ilgisi yok. O kişi benim beynimin yarattığı biri. Gerçekte hiç var olmamış bir hayal. Derya bir süre düşündü. Sonra pek masumane bir şekilde sordu. Acaba mı? Ne demek acaba mı? Annenin hayatına gerçekten biri girmiş olamaz mı? Şayet sen küçüklüğünde böyle bir sahneye şahit olmadıysan, kabuslarına böyle bir sahnenin girmesini nasıl açıklayacaksın? Gülümsemeye çalıştım ama sesim sinirli çıkmıştı. Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Sıkıldım artık. Görüyor musun bak, iş o noktaya gelince bir türlü kabul etmek istemiyorsun. Saçma da ondan. Bence hiç de değil. Sen beyninin derinliklerindeki gerçekle yüzleşmekten korkuyorsun. Çünkü hakikat şuur altında yatıyor. Zırvalıyorsun Derya. Lütfen kes artık. Sevgilimin konuyu kapatacağını sanmak gafletinde bulundum. Ama Derya devam etti. Hayır, geleceğimizin selameti bakımından bu sorunu halletmemiz lazım. Bir kere daha düşünmeni istiyorum. Neyi düşüneceğim Derya? Olmayan bir şeyi mi? Öyleyse cevap ver bana. Niye bunca zaman kabuslar görmedin de sonra birbiri ardına kara sabanların kucağına düştün? Ne bileyim ben, ama ben bir tahmin yürütebiliyorum. Neymiş o? Bana olan sevgin. Hiçbir şey anlamadan sevgilimin yüzüne baka kaldım. Anlayamadım diye homurdandım. Korkuyorsun. Beni de kaybetmekten korkuyorsun. Şuur altında seni asıl rahatsız eden şey bu olmalı. Çocukken annene olan düşkünlüğünü pek çok kere itiraf etmiştin. Sonra henüz bilmediğin bir nedenle onu kaybettin. O sevgi senden çalındı ve bu senin ruhunda derin bir yara açtı. Faili de yüzünü göremediğin o yüzsüz adam. Onu bir hatırlasan zaten mesele çözülecek. Fakat sorun da burada. Sen onu hatırlamak istemiyorsun. Onun kimliğini şuur altının derinliklerine gömmek istiyorsun. Bir an titredim. Dehşete kapılmış gibi sevgilimi süzdüm. O hiç oralı olmadan devam etti. Beni tanıyıncaya kadar hayatında sorun çıkmadı. Ama aramızdaki cinsel ilişkinin başlaması, bana olan sevginin derin bir boyut kazanması, ruhunun derinliklerine gömülmüş bazı anılarını tetiklemesine neden oldu. Böylece çocukluk yıllarında yaşadığım bir travma benim vasıtamla yavaş yavaş satha çıkmaya başladı. Hatırla, ilk kabuslarında hep beni görüyordun. Saldırıya uğrayan bendim ve sen beni kurtarmak için hep o lanetli evde yüzü olmayan adamla mücadeleye giriyordun. Tek amacın beni kurtarmaktı. Lakin asıl kurtarmak istediğim ben değil, yıllar önce şuur altına yerleşmiş olan annendi. Kanımca ona bir tecavüz oldu ve sen onu gördüğün halde engelleyemedin. Sesim çıkmadı. Derya'nın anlattıklarını bir türlü kabul etmek istemiyordum. Bunların hepsi bir yakıştırma olmalıydı. Hayal kurmaya meraklı sevgilimin fantezileri. Böyle bir şey imkansızdı. Bana gerçeği söyle dedi. Annen tecavüze uğradı değil mi? Tek kelime söyleyemedim. Galiba sevgilim sessizliğimi bir tür ikrar kabul etti. Yüzünü mağrur ve rahatlamış bir ifade kapladı. Sanırım o an muammanın önemli bir bölümünü çözmüş hissediyordu kendince. 4. bölüm. Nerede olduğumu bilmiyordum. Ortam bana çok yabancıydı. Karanlık boğucu, zifiri bir karanlık vardı etrafta. Işığa, aydınlığa kavuşmak için çırpınıyordum. Dar, sıkıcı bir dehlizdeydim sanki. Tek istediğim, rahat nefes alacağım bir yere kavuşmaktı. Nefes nefese koşuyordum. Sonra o sesleri duydum ve irkildim. Babamın avazlarıydı bunlar. Anneme bağırıyordu. Esma, bana bu ihaneti nasıl yaparsın? Hiç utanma, arlanma yok mu sende? Annemin hıçkırıklarını duyuyordum sadece. Sen bir fahişesin. Fahişe ne demekti acaba? Bu kelimeyi hiç duymamıştım o güne kadar. Kötü bir anlamı olmalıydı ama babam anneme hiç kötü sözler söylemezdi ki. Çok sevdiği karısını o güne kadar ağzından tek çirkin bir kelime çıktığını duymamıştım. Kelimenin anlamını bilmemem de normaldi. Zira ailem benim yanımda tartışmazlardı bile. Kaldı ki böyle kötü anlamlı bir laf etsinler. Yine de fahişe sözcüğünün kötü bir anlama geldiğini tahmin edebiliyordum. Aşırı sinirlenmiş olan babam annemi üzmek için o kelimeyi kullanmış olmalıydı. İliklerime kadar titredim. Annem de hıçkırıklar içinde bir şeyler söylüyordu ama onun kesik iniltiler halinde çıkan kelimelerini duyamıyordum. Babamın gür kalın sesi bir daha yankılandı. Bir daha oraya gitmeyeceksin, anlıyor musun beni? Yoksa seni öldürürüm. Kulaklarıma inanamamıştım. Babam cadı kadar sevdiği karısını öldürmekle tehdit ediyordu. Gürültülerin aksettiği yere doğru usul usul adımlarla yaklaştım. Tuhaf, kapalı, tek girişi olan karanlık bir yerdi burası. İçeriye bakıyor fakat onları göremiyordum. Neredeydiler acaba? Hem neden her taraf bu kadar karanlıktı? Korkmaya başlamıştım yine. Küçük yüreğim pırpır atıyordu. Oradan uzaklaşmak istiyordum ama ne mümkün. Bacaklarıma sanki tonlarca kaya kütlesi bağlanmış gibi ayaklarımı kıpırdatamıyordum. Neden sonra hıçkıran annemin sesini duyabildim. Yalvarırım Burhan, bana bu kötülüğü yapma, izin ver bitsin bu iş. Hayır, asla, artık tahammül edemiyorum. Babam hırlamıştı. Pis aşağılık fahişe, yıkıl karşımdan, senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Küçük dünyam sanki bir anda yıkılmıştı. Neler olduğunu anlayamıyordum ama o güne kadar ilk defa annemle babamın kavgalarına şahit olduğum için yıkılmıştım adeta. Sonra birden rüyam aydınlandı. Ayrım sonu, sayfa 230.